İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram, Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Türkiye'de iç siyaset hareketlendi, hem de epeyce hareketlendi. İktidar peş peşe açıklamalar yapıyor, ekonomide alınan kararlar var. Kimine göre seçim ekonomisi, kimine göre zorunlu kararlar. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan törenleri kitlesel havaya dönüştürünce biz Türkiye'de seçim atmosferine girildiğini net bir şekilde anlıyoruz. İktidar muhalefet birbirini kolluyor. Yakın zamana kadar psikolojik üstünlük sanki muhalefetteydi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun iki hamlesiyle psikolojik üstünlük sanki iktidara geçmiş gibi. Bunlardan birisi başörtüsüne yasal güvence, diğeri de ABD ziyareti. Çok tartışılıyor. Bugün bu iki konuyu ele alacağız. Başörtüsüne yasal güvence ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu anayasaya taşıma girişimi, bunları değerlendireceğiz. Konuğumuz hukukçu, İstanbul Barosu eski başkanı Profesör Doktor Ümit Kocasakal. Sayın Kocasakal, hoş geldiniz efendim.
Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Sağ olun. Önce hemen şunu sorayım. Türkiye'nin onca sorunu var. Yani ekonomi var. Neredeyse Türkiye'nin %80'inin gündeminde ilk sırada. İşte güvenlik sorunu var. Amerika etrafımızı sanki ateş dansı yapıyor. Suriye'de, Fırat'ın doğusunda, Irak tarafında. İşte en son Pelosi Ermenistan'a geldi. Yunanistan'da olanlar. Bu ortamda bu başörtüsü gündemini nasıl değerlendirdiniz?
Şimdi İsmet Beyciğim, tabii meseleyi çok temelden ele almak gerektiğini, bir kere baştan şunu söyleyeyim, ben bu başörtüsü tırnak içinde çıkışı ile Amerika seyahati arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Bunu birazdan nedenini söyleyeceğim. Yani Kemal Bey'in bu Amerika seyahati ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamalarda, çünkü ben biraz bunun böyle izlerini görebiliyorum. Yani o yaraların kapatılması, işte yeni hamleler, yapısal bir takım şeyler, bir kere bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi mesele şu. Ben İsmet Bey, bir kere bütün konuşmalarımda da bir metodoloji öneriyorum. İzin verirseniz onu kısaca belirteyim, ondan sonra bu sorunuzu yanıtlayayım.
Tabii, buyurun.
Şöyle ben neredeyse 20 yıldır bu metodolojiyi uyguluyorum. Ana başlıklarıyla vereceğim sadece. Yani benim bu vereceğim metodoloji bir anlamda olayları ve kişileri okuma kılavuzu diyebiliriz buna.
Evet.
Hani ben o kadar iddialı olamam ama kulakları çınlasın. Osman Müftüoğlu hocamızın bu sağlıkla ilgili hani kesin saklayın dediği öneriler oluyor.
Evet.
Ben o kadar iddialı söyleyemem, hocamızın hakkıdır, ama yani bir nevi böyle buna yakın bir şey. Şimdi olay şu: bir, bana göre hiçbir parça büyük resmin içindeki yeri tespit ve tayin edilmeden anlaşılamaz. Dolayısıyla dünyamızın geldiği bu kadar karmaşık ilişkiler söz konusuysa, herhangi bir olaya veya kişiye bakışımızda önce büyük fotoğrafı görmemiz lazım. Yani bu aslında bir tür yapboz gibi düşünebiliriz. Biliyorsunuz, örneğin binlik bir yapbozda o bin parçanın hiçbirisi tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ama o bin tane parçayı doğru bir biçimde eklemlerseniz bir fotoğraf görüyorsunuz. Dolayısıyla bir, önce bu büyük fotoğrafı görmeliyiz. İki, gene bakın patenti de bana ait. Ben hep şunu yıllardır söylüyorum. Diyorum ki bir şeye nereden baktığınız çok önemli. Örneğin Hacivat Karagöz oyunu ki bizim gölge oyunumuz çok öğreticidir. Ama siz buna perde önünden baktığınızda güya birbirine giren, birbiriyle kavga eden iki kişi görürsünüz. Karagöz ve Hacivat. Ama bu yanıltıcıdır. Gerçek perdenin arkasında gizlidir. Oraya geçtiğinizde göreceğiniz tek şey aslında birbiriyle kavga ediyormuş gibi görünen o iki kişiyi oynatanın da seslendirenin de aynı kişi olduğudur. 3. Satrancı, bakın satranç değerli bir oyundur ama satrancı hiçbir zaman piyonlar, atlar, şahlar, vezirler, kaleler, filler oynamaz. Satrancı onları oynatan eller oynar. Yani piyon kendiliğinden iki çıkmaz hiçbir zaman. Biz maalesef zaman zaman şu hatayı yapıyoruz. Piyon iki niye çıktı diyoruz. Hayır, doğru soru o değil. Doğru soru piyon niye ve kim tarafından iki ileri çıkarıldı? 4. Kuklalar da ikiye ayrılır. Kukla olduğunun farkında olanlar ama bunun farkında dahi olmaksızın sanki özgür iradeyle hareket ediyormuş gibi düşünüp de ama aslında görünmez iplerle oynatılanlar ve nihayet 5. Bu bir benzetme tabii ama sonuçta bir evcilleştirilmiş işte zaman zaman gezdirilen bir dostumuzun gidebileceği mesafe tasmasına bağlı ipin uzunluğu kadardır. Daha fazlasını gidemez. Şimdi bütün bunları gördüğümüzde ne güzel dediniz ki Türkiye'nin bunca sorunu var. Ama başta gene şunu koyalım. Gene ayrıntısına girmeden o büyük fotoğraf bağlamında söylüyorum. Türkiye'de aslında karşı devrim 29 Ekim 1923'te yani Cumhuriyet'in ilanıyla zaten başlamıştır. Ama yeşerecek toprak bulamamıştır. Ve 5 kırılmayla Türkiye bugüne gelmiştir. Sadece satır başlarıyla söylüyorum. Birincisi bu kırılmalardan birincisi Büyük Kurtarıcı'nın 10 Kasım 38'deki ölümüdür. Birinci kırılma budur. Karşı devrim süreci de ondan sonra zaten hızlanmıştır. İkincisi Türkiye'nin çok partili siyasi hayata çok erken geçmesidir. Üçüncüsü köy enstitülerinin kapatılmasıdır. Çünkü o Osmanlı'nın gecikmiş Rönesansı'ydı. Dördüncüsü Türkiye'nin NATO'ya girmesidir. Çünkü Türkiye NATO'ya girdikten sonra bunu ben söylemiyorum. Nelson Rockefeller 56'da Başkan Eisenhower'a yazdığı mektupta Türkiye'ye yapılan yardımları eleştiriyor ve diyor ki Sayın Başkan buna artık gerek yok. Çünkü diyor oltadaki balığın yeme ihtiyacı yok. Daha ne desin?
Takılmış nasıl olsa oltaya.
Nasıl? Tabii,
NATO ile oltaya takılmış. Evet.
Tabii boşuna yemlemenin anlamı var mı? Evet. Ve 5 12 Eylül 80 yani Türkiye'nin son direnç noktalarının yok edilip uluslararası küresel sistemle, kapitalizmle, emperyalizmle hemahenk edilmesi operasyonu olan 24 Ocak kararlarının uygulanabilmesinin fikri, hukuki, fiili altyapısının oluşturulması için yapılmış olan 12 Eylül harekatı. Şimdi dolayısıyla bir kere şunu bir anlayalım. Atatürk'ün ölümüyle yarım kalan bir devrim var. Dolayısıyla Türkiye bu yarım kalan devrimi tamamlamadıkça, o takıldığı oltadan çıkmadıkça güncel bir takım ifadelerle, gevezeliklerle hiçbir sorununu çözemez. Birazdan geleceğiz. Mesela Kemal Bey de alışılagelmiş ifadeyle yapısal değişimlerden veya yapısal reformlardan bahsediyor. Zaten ne hikmetse Türkiye ne zaman sıkışsa sırf gaz almak adına birileri 70 yıldır bitmeyen bir yapısal reform teranesi var. İşte oysa Türkiye o kurucu değerlerine dönmediği sürece Atatürk'ün uyguladığı kamucu üretime ve planlamaya dayalı kamucu halkçı ekonomik modele devletçi ekonomik modele dönmedikçe hiçbir şey yapamaz. Şimdi bunu teslim ettik.
Altıok diyoruz değil mi zaten buna da Altıok yani bu simgelenmiş.
Tabii.
Yanılmıyorsam tabii. 60 anayasasından önce anayasanın ilk maddeleriydi bunlar.
Aynen şimdi bir de çok güzel bir şey hatırlattınız bana. Üstelik burada İsmet Beyciğim ben şunu da düşünüyorum. Yani çok özlük konuşursak aslında bugün yaşadıklarımızın temelinde Atatürk'ün bize söylediği tam bağımsız büyük Türkiye olma hedefinden sapılarak küçük Amerika olma hayaline yönelmemizdir. Yani işin temelinde bu var. Çünkü küçük Amerika olamazsınız. Köle olursunuz. O yüzden büyük kurtarıcı diyor ya, bir iktisaden gelişmemiş bir ülkenin gelişmiş bir ülkeyle yapacağı ortaklık, ittifak değil, bağımlılık olur ancak diyor. Şimdi dolayısıyla burada bir rota değişikliğinin sancılarıdır bu. O yüzden hani navigasyon cihazlarında olur ya, rotadan saptığınızda size diyor ki rotadan saptınız, ama sonra bir şey daha söylüyor. Ne diyor? Rota yeniden oluşturuldu. Şimdi rotayı yeniden oluşturacağız. Rota belli zaten. Varma limanı da belli. Geminin ne olduğu da belli. Donanımı da belli. Cumhuriyetin değerleri. Ve ona uygun da bir kaptanla yola çıkacağız. Şey bu. Ha, şimdi bütün bu yaşadıklarımızda bakın, Türkiye dediğiniz gibi gerçekten inanılmaz şeyler yaşıyor. Bu programa sığmaz ama şöyle bir yazarımız yazmış güzel bir yazı. Diyor ki bir Amerikalı diplomatla konuştuğunda kendisine dik başlılık eden Türkiye'ye bunu ödeteceklerini söylemiş bu diplomat. Bir haber sitesinde var.
Evet, evet.
Şimdi bakın çok çarpıcı. Dik başlılık eden Türkiye'ye bunu ödetme. Şimdi birçok alanda artık onlara şimdi girmeye gerek yok. İşte mavi vatan meselesinde Türkiye'nin dört bir yandan kuşatılması, ta Kafkaslardan kuzeyden başlayıp ta güneye inene kadar Türkiye'nin her alanda kuşatılmaya çalışılması, ekonomik anlamda, askeri anlamda, siyasi anlamda, ama ne oluyor? Piyonlarını sürüyor piyasaya. Ne gerek var kendisinin şey yapmasına? İşte Yunanistan başta olmak üzere piyonlarını sürüyor. Şimdi bu kadar gerçek anlamda varlık sorunu, beka sorunu varken üzüldüğüm şu, ülkede sorumlu bir iktidar da sorumlu bir muhalefette göremiyorum.
Evet.
Yani en sorumlu davranması, bakın iktidar da yani ne olursa olsun eğer iktidarsanız siz, öyle de böyle de ben yaptım olduğuyla yetinmeyip bir şekilde o sorumluluğunu düşünen muhalefetle ne olursa olsun temasa geçmeniz lazım, davet etmeniz lazım vesaire. Muhalefetin de her şeye karşı çıkmak yerine şey yapması lazım, buna gelmesi lazım. Artı gene yineliyorum bu metodolojiye, bir şey daha ekliyorum, yıllardır da söylüyorum. İktidara muhalefet olur, son derece doğaldır, ama devlete muhalefet olmaz. Ülkeye muhalefet olmaz, Türk milletine muhalefet olmaz ve ulusal çıkarlara muhalefet olmaz. Şimdi hal böyleyken ve biliyorsunuz Büyük Önder bütün söylemlerinde iç cephenin önemine özellikle vurgu yapıyor. Bir yerde diyor ki mealen, savaşlar, dışa karşı savaşlar kazanılır, kaybedilir. Kaybedilmiş bir muharebe tekrar kazanılır ve telafi edilebilir. Ama efendiler diyor, eğer iç cephe sağlam olmazsa işte o zaman kazanılacak hiçbir şey yoktur diyor.
Zaten şimdi aynı zamanda savaş bir, mesela bizim Kurtuluş Savaşımız da aslında bir de iç savaştır, öyle değil mi?
Tabii. Yani evet. Düşünebiliyor musunuz? Hem içerideki ayaklanmalar ve hainlerle mücadele ediliyor, hem dışarıdaki işgalcilerle ve emperyalistlerle. Yani İnanılır şey değil, ama bir ufak bir şey açayım oraya. Ben de zaman zaman o yanlışı çok yaptım İsmet Bey. İşte iyi niyetle söyleniyor aslında. İşte bir mucizedir milli. Hayır. Mucize dediğimiz anda emeği, kararlılığı dışlamış oluruz. Bu bir mucize falan değil. Bu müthiş bir planlamanın, çelik bir iradenin, çalışmanın, emeğin ve müthiş bir vatan sevgisinin insanın tüylerini diken diken eden bir ve bir milletin bir arada, yani o suyla, bu suyla, din adamıyla, efendim askeriyle, zabitiyle, her şeyiyle. Şimdi hal böyleyken bir anda ve bir anlamda bir çıkış yaptı Kemal Bey. Yani ben bir kere bu çıkıştaki açık yaralar ifadesini moda deyimle çok manidar buldum. Yani şimdi açık yaralar var diyor mealen ve bu açık yaraların kapanması lazım. Başörtüsü de işte bunlardan bir tanesi vesaire. Bir kere şundan başlayalım. Tam da milli birliğe, iç barışa, huzura ki tekrar altını çiziyorum. Burada sorumluluk sadece muhalefete ait değil. İktidar da bu konuda evet. Sınıfta kalıyor ve iktidar da sorumlu davranmıyor. Ama şimdi bu tarafı konuştuğumuza göre şimdi bir kere bu açık yaralar bende çok ciddi kuşkular yaratıyor. Yani daha önceki söylemlere ve eylemlere bakarsak şimdi neymiş bu açık yaralar? Mesela Dersim katliamı tırnak içinde Dersim katliam için özür dilenmesi mi? Bu gündeme getirildi. Seyit Rıza, Şeyh Said gibi, İskilipli Atıf gibi bir takım Cumhuriyet düşmanlarına ne bileyim iade-i itibar mı? Bununla ilgili de söylemleri var Kemal Bey'in. Ha sadece Kemal Bey'in de değil onu söyleyeyim. İktidarla muhalefet bazı bu gibi konularda da gayet güzel ortaklaşıyorlar ki bu benim kaygımı daha da arttırıyor.
Evet.
Veya ne bileyim yani şimdi yeni açılımlar tezgahlandığını anlıyoruz. İşte bu adını öyle koydukları güya Kürt sorununun çözülmesi mi açık yara? İşte anayasal tırnak içinde eşit yurttaşlık diye bir zırva var mesela.
Evet,
bunlar evet. Mı? Devrim kanunlarının kaldırılması mı? Tekke ve zaviyelerin yeniden açılması mı? Tarikat ve cemaatlere güvence, yasal güvence sağlanması mı? Veya bakın çok çarpıcı, bizzat Kemal Bey söyledi. Dedi ki NATO sadece demokrasinin güvencesi değil, sadece bir savunma örgütü değil, aynı zamanda demokrasinin güvencesi.
O zaman
bu anlamda acaba NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin tırnak içinde düzeltilmesi mi vesaire. Şimdi bir kere bu beni ciddi anlamda rahatsız eder. Bu ifade yani ben açılım, helalleşme, açık yaraların kapatılması veya iktidarın da zaman zaman çok kullandığı biliyorsunuz ezberlerin bozulması gibi ifadelerden hep ürkerim.
Evet.
Çünkü İsmet Bey bazı ezberler güzeldir ve doğrudur. Kerat cetvelini şimdi şey mi yapacağız? Ezberleri bozalım, hadi bunu da konuşalım diye en konuşulmaması gereken şeyler paspas yapıldı. Ülkenin üniter yapısından tutun şeye
evet,
kadar. Neyse.
Evet. Ümit şimdi, Bey bir şey araya bir şeye girmek istiyorum. Şimdi
tabii estağfurullah ne demek?
NATO konusunu buyurun. Değerlendirdiniz ya. Yani
evet.
İkimizin de yaşı belli bir noktada. Yani 50'yi aştık
evet,
diyelim.
Evet doğru. doğru.
Ertuğrul
doğru.
Özkök'e göre orta yaştayız. Ben Ertuğrul Özkök'ü takip ediyorum. Onun değerlendirmesine göre kendimi kıyaslıyorum.
Güzel. En azından o alanda takip edebilirsiniz. Bu alanlarda okumaya dahi gerek yok. Zaman kaybı.
Evet. Hayır. Yaşlandıkça durumu toparlıyor da onun için biz de o noktada toparlamaya çalışıyoruz. Şimdi evet. NATO dediniz. Yani bizim gençliğimizde sürekli özellikle CHP kanadı kahrolsun NATO, NATO karşıtı bir eylemlerle büyüdük. İşte
tabii.
68 olayları, işte 71 tabii. Sonrası, 12 Eylül dönemleri,
doğru.
Daha sonrası, Irak'ın işgali, 91 Savaşı, diye, yani hepsinde NATO karşıtı büyüdük. Yani burada da doğru. CHP'nin yeri çok açık ve net bir şekilde
kesin.
Genelde NATO karşıtı, en azından tabanı öyleydi. Yani bazıları vardı. Peki bu koşullarda bu Kemal Bey'in bu NATO sevdası nereden kaynaklanıyor sizce?
Şimdi şöyle birazdan o Amerika ziyaretinde daha detaylı konuşuruz ama şimdi mesele şu. Türk siyasetine operasyon yapıldı. Çok
evet.
Uzun bir zaman önce ama. Hani
evet.
Bu sakın yani çünkü bakın Senatör Beverly'nin 1800'lerin sonunda şimdi kesin tarih yani 1897 diye kalmış aklımda ama Senatör Beverly bakın çok bence çarpıcıdır. Amerikan Senatosu'nda gizli oturumda bir konuşma yapıyor. Bakın 1897'den bahsediyorum.
Evet.
Ve şunu söylüyor. Diyor ki bundan böyle diyor Amerika'nın yeni politikası kendi hükümetlerine sahip sömürgeler dönemi. Bakın bu çok çarpıcı bir şey. Şöyle Amerika şunu düşünmüş ya diyor. Asker pahalı, silah pahalı. Tabii ki gerekirse kullanacağız ama bunlara hiç gerek olmadan biz bir ülkenin kimyasıyla oynasak, yapısıyla oynasak, o ülkenin başına bizim dediklerimizi yapacak kişileri getirsek, böylece askere maskere gerek olmadan o ülkeyi kendimize bağlasak fena mı olur? Ama bunu yapabilmeniz için bütün açıkları kapatmanız lazım. Yani iktidar olabilecek potansiyel bütün yapılara sızarak oraları fikren, zihnen, ruhen bir şekilde devşirmeniz ya da o tür bir devşirmeyi getirmeniz lazım. Şimdi Türkiye'de siyaset çok uzun bir zamandır zaten bu şekilde planla. Ben öyle düşünüyorum. Mesela evet, evet. Detaya giremeyiz, süremiz yok ama bugün bırakın Türkiye'yi, Avrupa'da dahi son 30-40 yılda iktidara gelmiş bütün kişiler küresel bir tezgahtan geçmiştir. Ama CFR'den, ama Exeter'den, ama Bilderberg'den, bir de son dönemin daha meşhur şeyi var. Evet. Klaus Schwab'ın kurduğu World Economic Forum. Evet, mesela evet. Macron'u kim tanıyordu? Buradan geçmiş adam cumhurbaşkanı oldu. Annalena Baerbock kim tanıyordu? Güya sözüm ona solcu yeşil. İşte illüzyon burada zaten. Şimdi evet, dolayısıyla ülkelerde zaten bu operasyonun nasıl yapıldığını görmek için en azından bizi izleyenlere bir şey olsun. Şimdi bakın bir şey daha altını çizeyim. 1952'de ben hep bunu söylüyorum. Sadece Türkiye NATO'ya girmedi. Asıl gözden kaçırdığımız şu. Bu yolla NATO Türkiye'ye girdi. Her evet. yere sızdı. Ve ne zamandan beri? İsmet Paşa döneminde, İsmet İnönü döneminde yapılan ikili anlaşmalardan başlayarak.
Evet,
şimdi,
evet.
Ve nasıl kuşattı ülkeleri? İşte bunu hakikaten eline sağlık. Yani bilen biliyor tabii ama ben Amerikan sivil örümceğinin demokrasi project. Çünkü Amerika
1980 Reagan dönemi.
Ama daha da önce demokrasi getirmek için girer her yere biliyorsunuz Amerika. Ve bunu neyle yapar? Bir kere bir içini boşalttığı ve içine kendi zehirli şeylerini doldurduğu ama post kalıyor gizleyebildiği demokrasi, barış, kardeşlik gibi şeylerle yapar. Evet. Bu sivil örümcek tamamıyla think tank yani düşünce kuruluşları ödüm kopar benim. Düşünce kuruluşu, vakıf, dernek ama nasıl biliyor musunuz? Yüzlerce, binlerce yani tam anlamıyla bir örümcek ağı gibi ülkeleri kaplar. İşte Türkiye'yi de nasıl bu sivil örümceğin Türkiye'yi de nasıl kapladığına bakmak için Mustafa Yıldırım'ın Sivil Örümceğin Ağında kitabı kesin okunmalı.
Evet.
Ortağın çocukları bakın çok çarpıcı. İşte bunları konuşmak lazım.
Evet.
Ortak
evet.
dediği stratejik ortağımız var ya Amerika.
Evet.
Onun Türkiye'deki çocukları bir bakın bakalım hangi vakıflar, hangi sözde evet. düşünce kuruluşlarıyla Türkiye ağ gibi örülmüş ya da The General kitabında da askeri anlamda nasıl Türkiye'nin ele geçirildiğini ve bu da çok değerli biliyorsunuz. Oltadaki balık Türkiye.
Evet.
Hepsinin eline sağlık insanları uyandırdıkları için.
Amerikalılar şey diyorlar galiba eskiden CIA'nin yaptıklarını şimdi biz sivil örgütlerle yapıyoruz. Bizim yaptıklarımızı tabii, yapıyorlar diyor.
İsmet Bey bundan daha güzeli var mı ya? Demokrasi ya, barış, kardeşlik. Bakın çarpıcı bir sahneyi hatırlatayım herkese. HDP'nin bir kongresinde bakın ya utanmazlık bu boyutta ama bir kongresinde arkada koca bir bölücü başının portreyi resmi utanmazlığa ve arsızlığa bakın yetmemiş ama bir tane de hatibin konuştuğu yerin yanına na bu kadar bir Kalaşnikov tüfek yapılmış bak ve hatip kürsüden utanmadan barış, kardeşlik, demokrasi diyor. Sen ülkeyi bir toplumu Kalaşnikov'la, terörle tehdit et ama şeymiş barış, kardeşlik, özgürlük. İşte bakın çok çarpıcı iki küçük şey okuyayım da
evet.
şeyi tamamlayayım o büyük resmi çalmasa bakın konu konuyu açıyor. İnanın bunlar başörtüsünden daha değerli ama başörtüsü nasıl bir koçbaşı olarak kullanılıyor? Çünkü zamanım yetmez ama ülkeleri asker kullanmadan işgal edebilmenin başka bazı yolları var. Mesela ben devletleri İsmet Bey insanlara benzetiyorum bir teşbih olarak. Nasıl? Şöyle. Nasıl ki biz şimdi günde bize yüzlerce mikrop giriyor değil mi bünyemize?
Evet.
Ama
evet.
Her seferinde hasta olmuyoruz buna rağmen. Niye? Bağışıklık sistemimizden dolayı.
Vücutta kuvvetsiz mücadele olursa, ediyor.
Tabii kuvvetsiz olursa bağışıklık sisteminiz hastalanırsınız. Devletlerin de bağışıklık sistemleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağışıklık sistemi Kemalizm'dir. Nasıl? Şöyle. Bir kere yurttaşlık bilinci. Niye? Çünkü emperyalizme sadece ortak aidiyet duygusuyla direnebiliyorsunuz. O da yurttaşlıkla sağlanır. Peki bunun karşıtı ne? Neyle buna saldırırsınız? Alt kimlikçilikle, etnikçilik ve mezhepçilik ve bilimum alt kimlikçilikle. Bak bunların hepsi nasıl düşünülmüş? Evet. Yurttaşlığa saldırıyor. Mesela bu bağışıklık sistemini ayakta tutan şeylerden bir tanesi. İki, üniter yapı. Üniter yapı. Çünkü evet. Hep söylüyorum, millet olmak aynı soydan, aynı boydan gelmek demek değildir. Aynı yoldan gelmek, aynı yolda yürümek, aynı geçmişe, aynı geleceğe, aynı kadere, aynı kedere ve aynı coğrafyaya ve şeye güzelliklere sahip olmak demek. Buna saldırıyor. Dikkat buyurun. İşte eşit yurttaşlıktı, oydu, buydu ya. Kürt, Türk, Alevi, Sünni böyle sayıyor. Türkiye'yi param başka ordu. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Çünkü devrim yapmış ve ülke devlet kurmuş bir ordudan bahsediyoruz. Kurduğu bu devleti korumayacak mı yani şimdi bu ordu? O yüzden bu FETÖ tarafından Türk ordusu hedef alınmıştır. Şimdi bakın konuşuyoruz ya bunları İsmet Bey.
Evet.
Şimdi Türkiye'de yol haritasını bunu da bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının okuması şarttır. Bugün siyasal İslamcıların da ikinci cumhuriyetçi dönek liberallerin de Kürtçülerin de hepsinin bakın o yüzden hani başta bir şey söylemiştim.
Evet.
Başta kavga ediyormuş gibi görünen önde arkada oynatılanların tamamının fikir babası Graham Fuller denen alçaktır.
Evet.
Bunun Yeni Türkiye Cumhuriyeti diye bir kitabı var. Aslında biliyoruz ki Yeni Türkiye Devleti Atatürk'ün bir ifadesidir. Peki Yeni Türkiye'nin yenisi nasıl oluyor? Yol haritası burada. Ne diyor biliyor musunuz? Üç sac ayağını oturtuyor. Şimdi herkes düşünsün. İşte yapboz dediğim bu. Bu parçaları birleştiremezseniz ayrı ayrı bir anlam ifade etmiyor. Üç tane sac ayağını oturtuyor. Bir, çok enteresan değil mi? Kemalizmin tasfiyesi. Niye? Bağışıklık sistemini yok etmen lazım. Çünkü o bir vitamin, o bir antibiyotik, o bu füze S-400'ler şunlar bunlar var ya. Müthiş bir savunma kalkanı. Onu yok etmen lazım. CIA projesi.
Karen Fok da şeyi demişti. Türkleri tarihinden koparmak lazım demişti. Avrupa.
Bravo.
Evet.
Aynen bu. Bak burada zaten Graham Fuller onu söylüyor. Çok güzel söylediniz. Çünkü bunlar bir ekip sonuçta.
Evet.
Bakın birinci ayak bu. İkinci ayak ne peki? Bak ne kadar enteresan. Ilımlı İslam.
Evet, evet.
Üçüncü ayak ne? İşte bingo. Yeni Osmanlıcılık.
Evet.
Bu üç sac ayağı. Şimdi iki küçük parça okuyayım. Herkes ne olduğunu bir görsün. Bakın bu ahlaksız bir kere kitabında Atatürk'e salyalarla saldırıyor. Mesela bak diyor ki Atatürk'ün otoriteryen yaklaşımı kendi zamanı içinde işte çağdaşları arasında diyor İspanya'da Franco, Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, Rusya'da Stalin, Çin'de Chiang Kai-shek vardı. Bak şimdi bir kere diktatör diyor. Ama daha vahimini söyleyeyim. Şimdi yara dedik ya, lütfen şuraya herkesin dikkat etmesini rica ediyorum. Fuller söylüyor. Diyor ki Kemalist ulus inşa sürecinden kalma üç anahtar psikolojik ve kültürel yarayı iyileştirmeye başlamak gerekir. Yara? Ama ne? Nasıl yaraymış? Kemalist ulus inşa sürecinden kalma yaralar. Bak.
Kemal Bey'in sözünü ettiği yaralar bu yaralar mı acaba?
İşte Aman nasıl bir şeydir? Bak bu da yara diyor. Evet. Ne yaraymış bu ya? Anne tesadüf. Bu da yara diyor. Ve bakın bu yaralardan bir tanesi de ulus devlet inşa etme sürecinde Türk olmayan etnik kimliklerin özellikle Kürtlerin dışlanması ve bastırılmasıymış. Ve söz konusu psikolojik ve kültürel tedavi süreci de ülke içinde artan, buraya lütfen herkes dikkat kesilsin, ülke içinde artan demokratikleşme, Türk toplumunun çok etnik unsurlu, bak ve çok kültürlü karakteriyle dinin toplumdaki yerinin daha fazla kabulü, görüyor musunuz yol haritasını?
Evet.
Ülkenin İslami Osmanlı geçmişinin daha büyük oranda tanınması ve nihayet Türkiye'nin Müslüman dünyadaki yerinin daha iyi anlaşılması gibi olgular olmalıdır. Bunun sonucu olarak ülkenin İslami Osmanlı mazisi Türk toplumunda yeniden saygın bir konuma gelmektedir. Bak fikir bak ve şurada tamamlayayım. Kemalist Türkiye, bakın bunlar hep, dikkat buyurun tekrar, siyasal İslamcıların, din tüccarlarının ve simsarlarının, ikinci cumhuriyetçilerin, Kürtçülerin, etnikçilerin tamamının kullandığı argümanlardır. Kemalist Türkiye Müslümanlar için, özellikle de Araplar için, İslam'ın, Arap dünyasının ve daha genelde İslam dünyasının Türklerle olan kadim bağlarının ve ortak kültürlerinin tümüyle reddini temsil etmektedir. Kemalizme yüklediği şeye bakın. Kemalist Türkiye İslam'ın bir din olarak aşağılanmasını, Türkiye'nin stratejik anlamda Arapları terk ederek hızlıca emperyalist güçlerin safına katılmasını ve büyümekte olan batılı tehditlere karşı Türk gücüne en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda Müslüman gücünün zayıf düşürülmesini temsil etmektedir. Ya şimdi olay bu. Peki ne oldu şimdi bu çıkışla? Oraya gelelim.
Evet.
Şimdi bakın bir kere şunu söyleyeyim.
Biraz hızlanabilirsek Ümit Bey, tamam. Şundan çok dolayı Amerika'yı da görüşeceğiz. 15 dakikamız kaldı.
Tamam. Hemen o zaman şu. Elbette başörtüsü dahil giyim kuşam bir sorun olmamalı. Elbette bunlar gerçek sorunların üzerine örtmemeli. Elbette boşa enerjiye yol açmamalı. Ama asıl sorun birincisi başın kapalı olmasından ziyade zihnin ve kalbin kapalı olması. Bir. İki. Bir kere şimdi bir teslimiyet görüyorum. Efendim halledilmiş bir sorunu tekrar. Bir dakika. Ne sorunuydu bu? Ben katılmıyorum şu açıdan. Fiilen halledilmiş diyebilirsiniz. Ama bence doğru soru şu. Başörtüsünü kim veya kimler sorun veya birilerinin ifadesiyle yara haline getirdi ki ve ne amaçla? Bir kere bunun cevabını versin herkes. Çok basit. Din istismarının bir parçası olarak karşı devrimciler ve destekçileri tarafından ve bu ta Atatürk döneminden de başladı bu kaşıma, istismar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla sanki bence
şeye benzer mi Ümit Bey? Mesela 50'ye doğru bir süreç var. Süreçte CHP biraz sıkıntılara girdi İkinci Dünya Savaşı sürecinde. Bu kesimlere taviz vere kendini kurtarma çabası içine girmişti. Ama sonuç değişmedi ve işte arkasından 50, arkasından NATO'ya girişimizin bir anlamda taşları döşendi.
Tamam.
Aynı yol mu şu anda da? Benzer...
Aynı yol.
Evet.
Aynı yol. Niye? Daha da beteri. Çünkü bakın madem şey yaptınız, bakın büyük şairimiz Orhan Veli Kanık'ın Yaprak Gazetesi'nde hemen Demokrat Parti'nin galibiyeti zaferinden sonra 15 Mayıs'taki şeyini okuyayım. Diyor ki ya bir ders alın. Bak diyor, seçimler bitti. Demokrat Parti Halk Partisi'ni korkunç bir bozguna uğrattı. Oysa ki Halk Partisi halkı kazanacağını umarak fikirleriyle, prensiplerinden son zamanlarda ne fedakarlıklar etmişti. Bütün yayınlarına göz yumulan din dergileri, okullara konan din dersleri, yeniden açılan ilahiyat fakülteleri, imam hatip kursları, türbeler, şahsi sermaye sağlanan imtiyazlar, her türlü irticaya tanınan haklar, hiçbiri kar etmedi zavallı Halk Partisi. Şimdi biraz tarihten ders almak. Yani olay şu, bir kere bu filmi daha önce gördük. Bu CIA'in ılımlı İslam ve az önce okuduğum Graham Fuller projesinin koçbaşlarından bir tanesi olarak din istismarının en üst boyutu biçiminde yapay bir sorun olarak yaratıldı. Ha şunu söylemiyorum. Geçtiğimiz dönemde yanlış uygulamalar oldu. Mesela üniversitede niye yasaklandığını, şey yapıldığını o zaman da anlamamıştım. Halen anlamıyorum. Ya üniversite adı üstünde. Çünkü evet. Detaya girmiyorum ama hukuk bilinmediği için ya da hoşlanılmadığı için üç alan teorisi ıskalanıyor. Bir gün konuşuruz.
Evet.
Özel alan, özel yaşam, kamusal yaşam ama bir de resmi yaşam var. Yani resmi alan var. Her neyse şöyle bitirelim bu kısmı. Buradaki problem şudur İsmet Beyciğim. Bir kere bir, her ağaç her toprakta yetişmez.
Evet.
Yani bu din istismarı size uymaz. İki, daha önemli bir şey söyleyeyim. Benim jargonumdur bu. Hani münhasır ekonomik bölge gibi münhasır evet. istismar bölgeleri oluşmuş Türkiye'de. MİP kısaltılmışı.
Evet.
İktidarınki nedir? Kabaca başörtüsü başta olmak üzere din sömürüsü ve simsarlığı ama öbür tarafta da Atatürk istismarı, Cumhuriyet istismarı. Hiç bu birbirinden farkı yok. Her iki tarafta bütün bunları asıl kimlikleri ve amaçlarını gizlemek için birer örtü olarak kullanmaktadır. Kemal Bey'in bu çıkışı aslında iktidarın öfkelenmesinin en temel sebebi. Ya bir dakika diyor. Sen niye benim MİB'ime yani münhasır istismar bölgeme giriyorsun? Sen alanında kalsana diyor. Şimdi dolayısıyla burada hani Kemal Bey diyor ya ebediyen çıkaracağız kadınların giyim. Tam tersine tamamıyla yeniden siyasetin gündemine getiriyor. İki, kendi kabulüne göre dahi bir kabuk tutmuş yaraysa bile kabuk tutmuş yarayı kopartıp tekrar kanatıyor. Üç, oyuncağını elinden alayım derken aslında iktidar sana o yanlış oyuncağı senin de eline verip böylelikle bu istismarı meşrulaştırma yoluna giriyor. Dört, restleşiliyor ama bakın söylüyorum Türkiye sizin iktidara da muhalefete de söylüyorum. Türkiye sizin poker alanınız değil ve bu meseleler sizin pokerde yükseltebileceğiniz eller değil.
Evet.
Ve en kötüsü de öyle bitireyim. Anayasa değişikliği gündeme getirilmek suretiyle bu çıkış üzerine bir hortlak tekrar çağrılmış oluyor. Çünkü bana göre tabuta çakılacak son çivi yeni anayasa talebidir. Ve ne hikmetse bu yeni anayasada bütün iktidar da muhalefet de en azından prensip olarak ortaklaşmaktadır. Ama bir hukukçu olarak söylüyorum bu anayasaya göre yeni bir anayasa yapamazsınız. Dolayısıyla yeni bir anayasa yapmaya yönelik her teşebbüs anayasanın cebren ilgasına teşebbüs olur. Benim görüşüm bu. Ha yeni bir evet. anayasa yapılamaz mı? Yapılabilir ama onun yolu başka. Bu anayasa evet. buna izin vermiyor.
Evet.
Bu iş böyle. Dolayısıyla burada Kemal Bey bana göre Pandora'nın kutusunu açtı. Bir takım şeylerin tekrar hatırlanmasına yol açtı. Bunda siyaseten de bence kazanacağı bir şey yok. Kendi kitlesi açısından da diğer insanlar açısından da ben bakıyorum İsmet Bey bir iki gündür bazı cumhuriyetçi yazarlarımız Kovadis filan bir şeyler soruyor. Günaydın.
Evet.
Yani çok mu zordu bunları görmek?
Evet.
Çok mu zordu ama halen daha bunun aslında başka bir şey olduğunu ne kadar muhteşem bir şey olduğunu anlatmaya çalışan masalcılar ve vaftizciler var. Ben onların evet. hepsine vaftizciler diyorum. Durum evet. bu.
1960 anayasası çalışmaları sürerken o zaman da yeni anayasa diye çıkıyorlar. Siz de mutlaka tanırsınız. Tabii. Tahsin Bekir Balta itiraz Tabii. ediyor. Diyor ki anayasanın diyor ana anayasaya bağlı kalalım. Anayasa değişikliği diyelim. Gün gelir bir başkası da bir yeni anayasa yapmaya kalkar diyor ve
çok doğru.
Özden bakın, koparır diyor.
İsmet Bey o kadar haklısınız ki bir de şunu unutuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti biliyoruz değil mi? Bir milli mücadele ve bir devrimle kuruldu.
Evet.
Ve bu devrimin ilkeleri bizim anayasalarımızın değiştirilemez maddelerine konuldu. O yüzden bak altını çizerek söylüyorum. Bu şekilde devrimle konulmuş ve koruma altındaki bu değişmez maddeler ancak bir karşı devrimle değiştirilebilir.
Evet.
Ve nihayet unutmayalım gene laiklik olmaksızın evrensel hukuk kurallarını hiçbir biçimde uygulayabilmek veya toplumsal barışı sağlayabilmek mümkün değildir ama doğru anlaşılıp uygulanan laiklikle bunları bir gün inşallah sizinle de gene
tekrar konuşuruz.
Anayasa başta olmak üzere evet. Ama durum bu yani kısacası sonuç itibariyle yani tekrar bir yara kavuklu kan atıldı.
Evet. Efendim iki şey soracağım. Bunlardan birincisi çok kısa yanıt verirseniz öbür soruya da süre kalsın diye. Çünkü 6 dakikamız falan kaldı.
Hay Allah ya. Zaman çok... su gibi akıp gidiyor İsmet Bey.
Evet. Evet. Şimdi birincisi şu. Bu anayasa işte CHP anayasa değişikliği yasa değişikliğini teklifi verdi. İktidar da dedi ki anayasa değişikliği yapalım dedi. Peki bunun ikisi de devrim yasalarını ihlal anlamına gelmez mi? Yani o da bir anayasa suçuna dönüşmez mi? Kısaca şimdi bunu verirseniz öbür konuya geçeceğim.
Tabii hukukta çok kısa. Yani tabii anayasal düzene karşı suç var da genelde kullanılıyor ama çok doğru değil. Anayasa suçu diye bir kavram yok çünkü anayasalarda suç yok. Evet. Ama anayasal düzene karşı suç var tabii. Şimdi bakın buradaki benim yaklaşımım şu. Bu tehlikeli bir el yükseltme ve restleşme. Bakın evet. Buna esas odaklanalım. Yani bundan hiç kimse kazanamaz, Türkiye kaybeder.
Anladım.
Meselemiz bu değil. Çünkü bu kutuplaşmanın, ayrışmanın ve iç cepheyi parçalamanın bir koçbaşı olarak ortaya çıkar.
Anladım.
Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla burada şu anda yani en azından buzdolabında olan bir şeyi bu şekilde çıkarıp piyasaya sürmek hiç kimsenin hayrına değil. Ama madem öyle bak iktidar ne dedi? O zaman dedi Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği şeye dedi katılsaydınız bu iş olmazdı. Hadi bakayım şimdi onu getiriyorum. Ne oluyor? Bir resmen muhalefet Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını çiğnemeye, aşmaya ve dolayısıyla anayasayı da çiğnemeye mecbur bırakılıp oraya doğru sürükleniyor. Tehlike evet. Burada işte.
Anladım.
Tabii ki devrim yasaları orada duruyor.
Evet. Efendim ikinci konumuz süremizde 4 dakikamız bayağı kaldı. çok hızlı geçti.
Doğru.
Şimdi meşhur bir tartışma var. Amerika'nın Türkiye ile ilgili planları. Nedense Türkiye'de bir seçim atmosferi oldu mu? Siyasi partiler Amerika'ya kulak kabartıyorlar ve oraya gidiyorlar. Oradan sanki icazet alma gibi bir davranış içerisine giriyorlar. Yani evet. Baktığımız zaman çok şeyden beri sürekli bu var. Yani NATO'ya girişimizden beri meşhur o zamandaki Cumhurbaşkanı'nın eyalet eyalet gezdirilmesi var. İşte daha sonraki lider Özal tam seçim öncesinde Amerika'ya gitmişti. Her ne kadar Erdoğan seçimden sonra gitse de AK Partililerin çoğu bir Amerika ziyaretleri vardı. Orada bir yemek pişiriyorlardı Türkiye ile ilgili.
Yok, Erdoğan seçimden önce de bir sürü temasları oldu. İlla evet. Oraya gitmesi gerekmiyor. Amerikalılarla evet. Çok yoğun temasları var.
Evet.
Ya siz onu bırakın. Graham Fuller'in şeylerinde, röportajlarında daha henüz AKP kurulmadan böyle bir partinin kurulacağı, altını çiziyorum, iktidara geleceği ve Gülen hareketiyle işbirliği yapacağı söyleniyor ya.
Evet, evet. Şimdi de Kılıçdaroğlu Amerika'ya gidiyor tam seçim öncesinde. Hangi ortamda gidiyor? Bir tarafta Biden demiş ki biz iktidarı yıkacağız. Artık kontrolümüzde değil, çıktı. Bu nedenle eskisi gibi 15 Temmuz'dan sonra söylüyor tabii bunu. Darbe falan yapmayacağız. Muhalefeti destekleyeceğiz.
Sesiniz gitti.
Sesim...
Evet.
Geliyor mu şu anda?
Ha geldi. Geldi, tamam. Geldi. Geliyor, geliyor İsmet.
Yani Biden'ın bir açıklaması var. Çok tartışıldığı için uzatmayayım.
Tabii.
Bu koşullarda biraz da önce de söyledik. Amerika'nın Türkiye'yi hem güneyden hem batıdan kuşatma çabası içinde olduğu bir dönemde Kemal Bey'in bu ziyaretini niye bağlıyorsunuz? Şimdi gelen bilgiler var Amerika'dan. İşte çeşitli gerekçeler. Vahşi kapitalizmle mücadele ediyor. Neoliberalizmle mücadele ediyor ama yani çok komik oldu o açıklamalar. Keşke onları da hiç söylemeseydi. yani vahşi kapitalizmle mücadele için Amerika'ya giden lideri de ilk göz gördüm yani. Neoliberalizmle. Çünkü bu onlarla anılan bir ülke burası. Orada nasıl
vallahi
mücadele?
İşte yüzmek için
İki dakikada bir toparlayabilirseniz. İki dakikada.
Tabii hemen. Valla bu yüzmek için Sina Çölü'ne gitmeye benziyor. Şimdi evet. Bakın. Şarkı var ya, masum değiliz hiçbirimiz. Mesele evet. Bu. Evet. Hiç kimse masum değil. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Şuradan girelim. Bugün Kemal Bey'in bu ziyaretine ateş püsküren, haklılık payı olacak şekilde iktidar yanlısı ve yandaşları da zamanında Erdoğan ve Gül'ün ABD'ye gitmesi, ABD'lilerle görüştürülmesi, o övgüler filan onları düşünsün. Hani onlar ne kadar siyasi arayış içermiyorsa bu da o kadar içermiyor, ya da ne kadar içeriyor idiyse bu da o kadar içeriyor. Bir kere orada öyle böyle, evet. Burada böyle olmaz. İkincisi, ben hakikaten inanamıyorum. Ya aklımızla alay etmesin kimse.
Evet.
Bir kere siz güzel söylediniz, bakın. Hakkaniyetli paylaşıma inananlarla görüşecekmiş. İyi insanlarla görüşecekmiş. evet. Ya bir tek bunlar Amerika'da mı var? İnanılmaz bir şey.
İngiltere ve Almanya'ya da gidecekmiş oradan sonra.
Tamam, ne güzel. Ama bu iyi insanlar nedense demek hep bu ülkelerde. Evet. Ama ben daha vahimini söylüyorum. Düşünce kuruluşlarıyla görüşecekmiş. İşte o zaman herkes lütfen Ned'in ortasında olduğu o sivil örümceği bir baksın. O düşünce kuruluşlarının ne olduğunu, mesela Chatham House gibi ve diğerleri, ona evet. Bir baksın. Dolayısıyla şöyle bitireyim, bakın. Meselemiz şu. Acı olan şu. Bakın bir kere buna bile şu an konuşamadık ama
toparlarsak rezalet. Zamanımız çok daraldı.
Tamam. Rezalet şu. Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Kim cumhurbaşkanı olacak diye konuşulması rezilliktir. Kim değil? Hangi fikir, hangi evet. Çizgi, hangi program, hangi ideoloji denmesi gerekirken bu. Ha, bir şöyle bitireyim. Ne acı ki kişilerden bağımsız konuşalım aynı zamanda. 1945, hatta 38 ama fiilen 45 sonrası Türkiye'ye giren örümcek ağı her yeri sarmış durumda. Ne yazık ki iktidarlar çok uzun bir zamandır dışarıda belirleniyor ama içeride evet. Türlü manipülasyonlar ve demokrasi ve seçim illüzyonlarıyla sanki Türkiye'de belirleniyormuş havası veriliyor. Dolayısıyla bu durum ortadan kaldırılmadıkça, iktidarlar yeniden Türkiye'de belirlenmedikçe, evet. Her şeye Ankara gözüyle bakılmadıkça Türkiye'nin, yani kısacası Türkiye oltadaki balık olmaktan kurtulamadıkça, bütün bunların hepsi bana göre safsatadır. Ve şu meşhur sloganımla benle özdeşleşen bitireyim. Kurtuluş kişilerde, böyle işte söyle, küresel vizyonlarda, şurada burada değil, kurtuluş kuruluştadır ve Atatürk'tedir. Yani Kemal Bey'in açıklamasındaki evet. Şu şeyler beni çok rahatsız etti.
Toparlayabilirsek ekipler, yayına geçeceğiz.
Yeni ekonomik ve siyasal vizyon, yapısal değişiklik, yeni ekonomik paradigma gibi şeyler beni çok düşündürdü. Dolayısıyla dediğim gibi evet. Atatürk'e dönmeden bu ülkenin kurtulması mümkün değil İsmet Beyciğim.
Evet, çok teşekkürler Ümit Bey. İnşallah bir başka programla daha geniş diğer konulara da gireriz.
Hay efendim. Her evet. Zaman çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Perşembe günü saat 15'te tekrar birlikte olacağız. Yeni bir konuğumuzla, Ankara'nın siyasi kulisleriyle birlikte olacağız. Evet, yönetmenimizden programımızı hangi deniz üstü köpürür parçasıyla bitiriyoruz? Thank you.
gelişim. Ey canım rınana yırna rınana. Bir güzelden ötürü ey canım hey. Denizin ortası. Şu cihana gelişim. Ey canım rinana, rinana,
rinana. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.